Ayrım 3.
Bu anlayışın kaynağında Kopernik, Kepler, Galileo, Newton gibi fizikçilerin deneylere, gök incelemelerine, kesin gözlemlere dayanan yeni bilim uyanışının etkisi vardı açıkça. Kopernik eski gök inançlarını, dinlerin getirdiği köksüz görüşleri yıktı. Yeryüzü artık evrenin ortasında değildi. Gök varlıkları onun çevresinde, tanrısal buyruklara dayanan bir saygıyla dönmüyordu. Ona göre güneş evrenin merkezindeydi. Yeryüzü bir yandan güneşin çevresinde, bir yandan da kendi çevresinde dönüyordu. Gök varlıkları belli yörüngeler üzerinde sürekli bir devinim içindeydi. Bu gerçekçi gözleme, matematik ölçülere dayanan görüşle sarsıldı orta çağın inançları. Kilise şöyle bir kımıldanır gibi oldu yerinden. Çatısından da, duvarlarından da çatlaklar görülmeye başladı. Luther, Calvin gibi dinci düşünürler Kopernik'in görüşüne saldırdı. Dinle çatışıyor diye. Oysa din kendi kendiyle çatışıyordu boyuna da. Bilemiyordu bunu. Kopernik'in ardından Jonas Kepler atıldı ileri. Gezegenler merkezi güneş olan eliptik yörüngeler çizerler. Bir gezegeni güneşle birleştiren doğru eş, zamanda eş alanı geçer. Bir gezegenin dönüş süresinin karesi, güneşten olan ortalama uzaklığının küpüyle orantılıdır, dedi. Kilise bu görüşlere de karşı çıktı. Önce yeryüzünün evrenin merkezi olduğunu, tanrısal bir düzene göre böyle kurulduğunu sürdüleri. Ama sonunda bütün söyledikleri, düşündükleri yanlış çıktı. Bu saldırıcı kilise görüşleri 19. yüzyıl ortalarına, bir bakıma sonlarına değin sürdü. Nietzsche'nin bütün yaşam süresini doldurdu. Öte yandan yine gözleme, deneye, insanın yaşantılarına dayanan özlü görüşlerin gelişimi, yayılışı durmadı. Locke, Hume gibi İngiliz bilgelerinin Gassendi, Lemaître, Voltaire, Alembert, Denis, Diderot gibi Fransız gerçekçi düşünürlerinin etkileriyle gelişen, deneye, gerçek olana dayanan, evrenin bütününe yönelen bir çığırın izleri, ürünleri 19. yüzyıl Avrupa'sının aydınlığa kavuşmasına yaradı. Özellikle Demokritos ile Epikuros'un atomcu görüşlerine dayanan maddeci çığırın bu çağda fizik, kimya alanında olduğu gibi felsefe konusunda da geniş etkileri görüldü. Belki de Nietzsche'nin ilk çağ bilgisine yönelmesine, Fransız maddecilerinin daha önceki çağlarda ele aldıkları bu atomcular yol açtı. Ayrıca Auguste Comte, Stuart Mill, Herbert Spencer özellikle hayvanlarla bitkiler alanında türlerin kaynağı üzerine deneye, incelemelere, belgelere dayanan yeni görüşler getiren Charles Darwin bütün çağı etkiledi. İnsanla ilgili dinci görüşleri, Havva ile Adem masalını, insanın özel bir özenle yaratılmışlığı, özünün göklerden geldiği inancını temelinden sarstı. Çağı etkileyen Platon'la Kant'ın görüşleriyle beslenen Hegel'in felsefesinde köklü çözülmelere yol açtı. Karl Marx ile Engels'in geliştirdiği yeni görüşler insana ayrı bir açıdan bakmanın gereğini koydu ortaya. Artık insan doğarken getirdiği söylenen, öyle sanılan yeteneklerle değil de davranışlarıyla, içinde çalkalandığı eylemlerle ele alınmaya başlandı. İnsanın gelişi üzerinde toplumun, çevrenin, bir de üretim-tüketim araçlarının büyük katkısı olduğu belirtildi. Bir bakıma ilk çağ Anadolu'sunda doğacı felsefe görüşleriyle beslenen bu yeni inançlar, insanı bir üretim-tüketim varlığı olarak değerlendiren, açıklamaya çalışan düşünce çığırı Nietzsche'nin düşünce evreninde yeni ışıkların belirmesini sağladı. Artık insan bir gökyüzü varlığı değildir. Kaynağı yeryüzü olan bir evren yurttaşıdır. Evrene dıştan bir gücün itimiyle gelmedi. Bütün başarıları kendi emeğinin doğrultusunda gelişen bir çabanın, sürekli bir eğilimin sonucudur. İnsan üretim tüketim araçlarının düzenlediği ortamda kendini sürdüren sorumluluğu, emeği, bağımsızlığı, tutsaklığı olan bir eylem varlığıdır. İnsan yaşadığı ortamın üretim tüketim araçlarını kullanan, ürün veren, isteyen baş eğen, gereğinde baş kaldıran, ayaklanan, kendini çevresini aşmak isteyen, ezen, ezilen bir atılım varlığıdır. İnsan sürekli bir atılış, kendi sınırları dışına çıkış çabası içindedir. İnsan kendi kendini geliştiren, aşındıran, yıpratan bir varlıktır. Onun bir istemi, bir yapma gücü, bir yıkma gücü vardır. İnsan üreten, tüketen bir varlıktır. O tükenmeyen bir süreçtir. Boyuna yükselen bir gelişimdir. İlerleyen bir öne atılma çabasıdır. 19. yüzyıl böyle sürekli gelişim gösteren çelişik, birbirine karşıt akımlar içinde bir çalkanım karmaşığıdır. Bilimsel çalışmaların, deneye, gözleme dayanan araştırmaların yarattığı değişimler, kısa bir süre içinde geniş bir alana yayıldı. Rönesans'ın geliştirdiği insancıl düşünce, hümanizma, ilk çağın düşünce ürünlerine, sanat yaratmalarına dönme çabasıyla işe başladı. Grek, Latin yazarları, ozanları, bilgeleri, sanatçıları didik didik edildi. Yarattıkları ürünler üzerine uzun süren çalışmalar yapıldı. İnsana yönelen, insanı konu edinen bu yeni görüş kaynağını ilk çağın düşünce ürünlerinde buldu. Onun için bütün araştırmaların, incelemelerin konusu insandır. İnsanın ortaya koyduğu başarılardır. İnsana yönelen, onu konu edinen bu görüşün yanı başında başka bir görüş doğdu. İlk çağın insandan çok evrene yönelen görüşlerini, evreni konu edinen, onun nereden gelip nereye gittiğini, özünü, yapısını, ilkesini araştıran bilgeleri, düşünürleri anlama akımı. Kendilerine yapıtlarının peripüesüs, doğa üstüne adını taşımalarından dolayı doğa filozofları, doğacı bilgeler denen bu düşünürler, gözleme, sınırlı bir deneye dayanan düşüncenin öncüleridir. Thales, Anaximenes, Heraklitos, Empedokles, bir süre sonra Demokritos, Epikuros, son ikisinin görüşlerini şiir diliyle De Rerum Natura, varlığın yapısı adlı Latince yapıtında anlatan Lucretius, doğayı, onun yapısını, ilkelerini açıklamaya, insanı o konuda aydınlatmaya çalışan bilgelerdir. Onların yapıtlarından günümüze kalan bölümler, 19. yüzyılda yeniden ele alındı, yorumlandı, değerlendirildi. Böylece ilk çağ düşünce ürünleri, sanat varlıkları bir insanın öteki evrenin yapısını ilgilendiren araştırmalar bakımından olmak üzere iki ayrı yönden ele alındı. 19. yüzyıl bir yandan ilk çağ insan görüşlerini, bir yandan da evrenle ilgili açıklamaları öğrenme, öğretme dönemi oldu. Nietzsche bu dönemde adı geçen değişik akımların etkisiyle ilk çağ, özellikle Anadolu'da doğan, sonradan batıya geçen görüşlerinin yaratıcılarına yöneldi. 19. yüzyıl Avrupa'da ilk çağ tanrılarının, tanrıçalarının da ilgi gördüğü bir dönemdi. Bu ilgi, tanrıların, tanrıçaların bulunan heykelleri, onlarla ilgili şiirler yüzündendi. Homeros, Hesiodos gibi ozanların şiirlerinde coşkun dizelerle nitelenen bu gök varlıkları, çağını da o çağın ortamında yaşayan Nietzsche'yi de etkiledi. Nietzsche'nin ilk çağa karşı ilgi duyması bu yüzdendir. 19. yüzyılda Avrupa'da geniş ilgi toplayan sanat alanlarından biri de tiyatroydu. Daha önceki yüzyıllarda özellikle Shakespeare'in yapıtlarında görülen ilk çağ konularına yönelme, onların birer tiyatro ürünü olarak ele alınması, bu İngiliz ozanını ilgiyle okuyan Nietzsche'nin ilk çağ tiyatro ürünlerini, tiyatronun doğuşunu sağlayan sanat tanrılarını tanımasına yol açtı. Yaşadığı çağın düşünce akımları, Shakespeare'in yapıtları, Nietzsche için ilk çağ açılan birer pencere niteliğindedir. Bu çağda başka bir önemli sorun daha vardır. Gelişen büyük ilerlemeler, buluşlar karşısında insanın geleceği. İnsanın yarına nasıl bir kimlik içinde kalacağı. Evrenin kökünde düğümlenen bir takım gizlilikler, bilinemezlikler inancı sarsılmış, insanın ayakları topraktan kopar gibi olmuş. Artık evreni tanrılar değil, kendi özünü kuran yasalar yönetiyor. Tanrılarla evren arasındaki eski bağlar kopmuş, insan kendini bir boşlukta sezer gibidir. Bu sınırsız boşluğun yarattığı bir korku var insanın yüreğinde. İnsan eskiden dinlerin etkisiyle umuyordu. Gelecekten, öteki evrenden bekledikleri vardı. Ne de olsa bir yere tutunuyordu. Onun tanrısal niteliklerle donanmış soylu bir kaynağı vardı. Charles Darwin'in bu umudu, bu inancı gelecek evren düşünüğü sarstı. Bilimin ışığı altında onun bütün karanlıklarını yırtıverdi birden. İnsan soylu sandığı kökten koptu, söküldü. Bir boşlukta yuvarlanır gibidir. Buna bir de 19. yüzyıl Avrupa'sının ayaklanmalarını, savaşlarını, insanların birbirlerini yiyişlerini, alabildiğine sömürgecilik çalışmalarını ekleyin. Fizik, kimya alanındaki yeni buluşlar savaş araçlarının daha öldürücü, daha yıpratıcı nitelikte yapılmasını sağladı. Bilim, insanı mutluluğa kavuşturacak olanakları sağlayacak yerde, insanın insanı yemesi, güçlünün güçsüzü ezmesi, varlıklının yoksulu sömürmesi yolunda kullanılır oldu. İnsan üstünlüğü güçlü olmaya bağlandı. Yüz binlik ordular yoksul ülkelere çullanmaya, onları öldürüp ellerindekileri almaya başladı. İngiliz bilgesi Hobbes'un deyimiyle Homo homini lupus, insan insanın kurdu oldu. İnsanın insan için pek de değeri kalmadı. Bu nedenle insanda onu ayakta tutacak, varlığını sürdürecek başka nitelikler, güçler, yetenekler arama yoluna gidildi. Bağımsızlık, düşünce özgürlüğü, insanla öteki canlılar arasında görülen başarı ayrımı yeni avuntular getirdi düşünürlere, ozanlara, aydınlara. Bu avuntular daha önceki çağdan insanı bir özgürlük, bağımsızlık varlığı olarak değerlendirmeye çalışan Montesquieu'dan, Jean-Jacques Rousseau'dan, Giovanni Battista Vico'dan, Herder'den geliyordu. Bütün bu değişik görüşler karşıt düşünce akımları arasında kalan 19. yüzyıl insanı kendini bulmanın çırpınışları içinde bocalayıp duruyordu boyuna. Nietzsche'nin tarih anlayışı. Tarih bir başarılar akışı, yaratmalar dizisidir Nietzsche'ye göre. Onun yaşadığı çağa değin, olayları anlatma, olup bitenleri bir öykü niteliğinde başkalarına bildirmekte tarih. Tarihin ne olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini araştırmak, onun gerçek görevini, özünü ortaya koymak, çağının dışına çıkan, yaşadığı ortamın sınırlarını aşan bir görüş, bir düşünceydi. Nitekim Nietzsche, ben kendim için bile şimdiki zamanın bir çocuğu olarak zamana uymayan denemelere girişiyorum, diyor. Dipnot 1, Tarih Üstüne, Nietzsche, çeviren İsmet Zeki Eyüboğlu, Oluş Yayın Evi, 1965, sayfa 7. İnsan belli bir yere saplanan, yalnız kendisine verilenle yetinen, sınırlandırılmış, çevresinin koşulları altında tek doğrultulu bir zaman içinde kendini sürdüren bir varlık değildir ona göre. Böyle bir varlık hayvan olur ancak. İşte böyle tarih dışı yaşıyor hayvan. Boyuna bir sayı gibi şimdinin içindedir. Geride ilgiye değer bir iz bırakmaz. Nesnelerin yerini değiştirmeyi bilmez. Bir göz açımlık yaşantıda ne ise öyle görünür. Onun için anımsamadan mutlu yaşamak olasıdır. Unutmadan yaşamak elde değildir. Oysa insan bir tarih varlığıdır. O üç boyutlu bir zaman içindedir. Geçmişin derinliğinde kökleri vardır. Bunlar onun tarihidir. İnsan geçmiş çağların akışı içinden bir tarih varlığı olarak süzülür, akar gelir. Bir insanın iç varlığı nedenli güçlü kökler taşırsa geçmiş onu ölçüde tutar, iter baskıyı alır. Ancak bu tarih kuru öyküleri, ard arda gelen kolay masalları, olayları sıralayan tarih değildir. Bu tarih insanı yaratıcılığa iten, onu başarıya ulaştıracak nitelikteki özü açıklamaya, anlatmaya iten tarihtir. İnsan tarihi bir olaylar bütünü, bir olaylar yığını olarak sırtında taşıyamaz. Böyle bir eylem insanı belli bir yerde durdurur. Bu yüzden tarih akışı içinde öz olmayanı, yaratıcı, yapıcı, geliştirici nitelikten yoksun bulunanı, salt yığınları ilgilendireni unutmak gerekir. İnsanın böyle yığınlaşmaları ilgilendiren olaylarla tarih anlayışları karşısında tarih dışı kalması, tarihe gözü kapalıca bağlanmaması gerekir. Nietzsche için tarih varlığı olan bir insan için, bir yaratıcı baş için tarih dışı kalmak, bir bireyin, bir toplumun, bir ekinin yani kültürün sağlığı için gereklidir boyuna. Dipnot 1, Tarih Üzerine, sayfa 13. Unutmak, burada yaratıcı bir eyleme atılmak için yükten, insanı engelleyen, onun gelişim doğrultusu üzerindeki hızını kesen ağırlıklardan sıyrılmasıdır. Kendi dışına çıkması, kendi özüne yabancılaşması değildir. Çünkü insan, kendi gerçekliklerinin çok ince örgülü ağından çıkıp, yeniden yabancılı bir isteği, katı bir tutkuya kapılamaz. Buna karşılık büsbütün tarih dışı olan hayvanın, yer değiştirme gereksinmesi duymaksızın yaşadığını görüyoruz. Dipnot 2, Tarih Üstüne, sayfa 13-14. Burada insanın tarih dışı kalması, kendini hayvana yaraşan bilinçsiz eylemlerden, doğanın çizdiği yolda yürümeyi gerektiren sınırlamalardan bilinçli olarak kopması, eylemlerini bilinçle aydınlatması demektir. Hayvan olduğu yerde kaldığı, çevresini, çevre koşullarını değiştiremediği için tarih dışıdır. İnsan kendini bilinç verileğiyle tarih dışı kılarak hayvandan ayırdığı için tarih varlığıdır. Tarihi olan bir canlıdır. Hayvan tek zamanla bir akış içinde olduğu için tarih dışıdır. İnsan üç boyutlu bir zaman düzeninde yaşadığı, bunu bildiği için tarih varlığıdır. Tarihliliğinin bilincine varmıştır. Biz belli bir aşamada tarih dışı olanı sezebilecek yetideyiz. Bunu en önemli, en köklü olanı korumak için yapmak gereğindeyiz. Bu pek önemli, pek köklü olanın içinde, üzerinde gerçekten doğru, sağlam, büyük, düpediz insana vergi olanın gelişebileceği bir temel vardır. Dipnot 3, Tarih Üzerine, sayfa 14. Nietzsche, tarihli olma ile tarih dışı kalmanın gereğini insanın oluş koşullarına bağlıyor. Onu öteki canlılardan, bu iki durumu seçme yeteneğini taşıdığı için ayırıyor. İnsan olaylarla bağlıdır, onlarla sınırlıdır. Geçmişle gelecek arasında iki zaman sürecini birbirine bağlayan bir köprüdür. Bu köprü insanın bir tarih varlığı, tarihi olan bir canlı oluşundan ileri geliyor. İnsan ne yapıp etse bu olaylar akımı içinden sıyrılamaz, onları unutamaz bir türlü. Şaşıyor insan kendi durumuna da, öğrenmiyor unutmayı. Boyuna geçip giden günlere bağlı kalıyor. Hızla akıp giden olaylar içinde olaylarla bağlıdır insan yine. Dipnot 1, tarih üstüne sayfa 9. Bu durum tarihin insan dışı bir bilgi olmayışından, insanla sıkı ilişkiler içinde bulunuşundan ötürüdür. Bir yanıdır insanın tarih. Oysa insan tarihini kendi dışında kendinden ayrı bir varlık gibi bakmaya, onu öyle yorumlamaya, değerlendirmeye alışmış nedense. Tarih bir bilim alanı olarak insandan kopunca insan da ondan çözülür, onu kendi dışında kendisiyle uzaktan şöyle böyle ilişki olan bir uğraş alanı sanır. Uzaktan bakar ona. Nietzsche bir yarar kaynağı olarak görür tarihi insan için. Onu insanla eş gelişim doğrultusu üzerinde değerlendirir. İnsanla tarih, tarihle insan iç içe kaynaşmış, karışmış bir nitelikte olmalı. Tarih geliştirmeli, ilerletmeli insanı. Bilgi alanında ona büyük bir yarar sağlamanı, onun gelişmesine, aydınlanmasına, geleceğe doğru güçlü atılımlar yapmasına yardımcı olmalı. Kıyıda duran, insana uzaktan bakan bir bilgiler yığını olmamalı tarih. İnsan yaşamının ilmikleriyle örülmeli. Yaşam girmeli tarihin dokusuna. Onunla işlenmeli tarih kumaşının oyaları. İnsan için tarih yaşamın dışında değildir. Yaşamın yararınadır. Tarih dışı olan bir gücün çıkarına değildir. Dipnot 1, tarih üzerine sayfa 19. Buraya değin Nietzsche'nin tarihten ne anladığını, insanla olan genel ilişkilerini gördük az çok. Oysa Nietzsche'nin tarihe bakışı bununla kalmıyor. O tarihi içerdiği konular bakımından 3 ana bölüme ayırıyor. Anıtçı, eski yapıtları inceleyici, eleştirici. Bu tarih türlerinin alanları ayrıdır, konuları ayrıdır. Üçünün de yaşamla ilgisi vardır bir bakıma. Yaşamın dışına çıkan bir tarih görüşü özünden uzaklaşır, ana konusundan ayrılır. Tarih insanla, onun eylemleriyle, başarılarıyla, davranışlarıyla ilgilidir. Nietzsche bu üçüzlü tarih görüşünü şöyle dile getirir. Tarih dirilerle, eylemlerde, çabalarda bulundukları için ilgilidir. Onlarla saygı duymaları, saklamaları yönünden ilgilidir. Acı çektiklerinden, bağımsızlık gereksemesi duyduklarından ilgilidir. Dipnot 2, tarih üzerine sayfa 20. Bu ayrı ayrı tarih tanımlarından da kolayca anlaşılacağı gibi Nietzsche bir bütün olarak insanı tarihle, tarih varlığı olmakla bağlantılı kılıyor. Ona göre tarihin konusu ancak insan davranışlarıdır. Bu davranış türleri yüzünden tarih adı geçen bölümlere ayrılıyor. Ancak bölümlerin ayrılması, onun bir bilim alanı olarak insandan ayrılması, kendi içine kapalı kalması anlamına gelmiyor. Nietzsche tarihin özünde insan eylemini geliştirici, ileriye götürücü, yaratıcı insan çabasını buluyor. Tarih bütün bunlardan önce eylemde bulunanla, erkli olanla ilgilidir. Dipnot 1, tarih üzerine sayfa 20. Onun kullandığı erkli deyimi yaratıcılık bakımından güçlü olma anlamına geliyor. Başka ulusları egemenliği altına alan, ordularla ülkeleri yıkıp yerle bir eden, insanları büyük topluluklarla öldüren kaba gücü düşünmüyor burada. Onun düşündüğü görüş, anlayış bakımından savaşan, çağının yaratıcı güçleriyle daha verimli, daha geliştirici olmak için çarpışan, başarıyı yaratıcı eylem atılımlarında bulan örnek kimsedir. Erkli kavramından anladığı da odur. Nitekim böyle bir kimse savaşa girişen, örneklere, öğreticiye, avutucuya karşı gerekseme duyan, çağında kendi arkadaşlar arasında pek bulunamayan bir kimsedir. Tarih böylesi paratılarla ilgilidir işte. Dipnot 2, tarih üzerine sayfa 20. Tarihin gerçek konusu çağını aşan, geleceğe uzanan, insanlığı yaratıcı gücünün verileriyle aydınlığa kavuşturan kimsedir. Böyle bir yaratıcı gücü olan kimse, çağının aydınlığı, insan bilincinin ışığı durumundadır. Böylesi başlar, çağları aşar, insan yıllarının üzerine çıkar, bakışlarıyla, görüşleriyle bütün insan soyunu kuşatır, onun içeriğini bir bütünlük içinde kavrar. Böylesi insan çağının anlamıdır. Bu niteliği yüzünden de tarihin konusudur. Bir bakıma tarihin kendidir. Oysa öteki tarih türleri, özellikle geçmişteki olayları, savaşları, büyük yöneticilerin başarılarını, göklere yükselen yapıtları, konakları, sarayları, büyük önderlerin yapıp ettiklerini konu edinen tarihler insana yeni bir atılım gücü vermez, geliştirici bir nesne öğretmez. Bunları öğrenmek bir kazanç değildir kişi için. atılımda bulunan, yaratıcı eyleme geçen, çağını aşan kimse için. Geçmişi, büyükleri, kaba yığınları, büyük ordularla sağlanan başarıları gözlerimizin önüne sermek anıtçı tarihin konusudur. Oysa bütün bunlar olup bitmiştir, bir yerde durmuştur. Kesintili bir ortamda kabuğuna çekilmiştir artık. Ne verir insana, yaratıcı olana bu kendi içinde bitmişleri öğrenmek? Tarih kopmayan, kesilmeyen, bir yerde durmayan, boyuna için için gelişen, yenileşen, çevresine, evrene, insanlara ışık saçan bir eylemin, tükenmeden yaratan bir atılımın, bir erkin bitmeyen oluşumunu konu edinmeli kendine. Gerçek tarih de budur işte. Tarih tükenmeyen, eskimeyen, durmaksızın güçlenen, gelişen bir eylemdir, bir oluşumdur insan için. Böyle bir varlık açılımının tarihi olur ancak. Duranın tarihi olmaz, eyleme geçenin, yaratanın, içinden gelen itici bir güçle evrene açılanın tarihi olur. Tarihi güçlü insan yapar, Nietzsche'ye göre. Güçlü insan ise yaratıcı insandır. Yarattığı sürece kendini güçlü sezen, ekli duyan insandır. Bu insanlar örnek insanlardır. Onlar çağları birbirine bağlayan yaratma birikimleridir, doğrucu güçlerdir. Tarih böylesi varlıkların birbirleriyle kurdukları sürekli bağlantıyı çözümleyen, anlamını gözler önüne seren bilimdir işte. Çağların insanı dilimleyen, didikleyen azgın dişleri arasından böylesi kişiler kurtulur ancak. Onlar örer tarihin kumaşını, onlar çeker tarih dokusuna can ipliğini. İnsan soyunun boyuna uzayan ana ilmikleridir o yüce başlar. Tarihin çatısı, tarih konağının temel direkleri onlardır. Tarihi yaratan, daha doğrusu Nietzsche'nin dilinde tarih olan böylesi kimseler, yüce dağlardan gümbürtülerle dökülen azgın ırmaklar gibi çağlardan çağlara gürüldüğe gürüldüğe akarlar. Yeşil bir ışık gibi fışkırır onların kıyılarında uygarlık ürünleri, insan başarıları. Olup bitene bağlanmak, tarihi olup bitenleri anlatma, çağdan çağa aktarma aracı olarak anlamak insanı durdurur, bir yere saplar. Durmak, eylemden kaçınmak olduğu için insanı geriletir boyuna. Duran insan eylemde bulunarak ilerleyenler karşısında sürekli olarak geriler, gücünü, yeteneğini yitirir. Ancak Nietzsche için geçmişi öğrenmek yararsız, bu yüzden tarih bir öğrenim alanı olarak gereksizdir de denemez. Ona göre geçmişi öğrenmek gereklidir, tarihin bu yanı ile ilgilenmek yararlıdır. Ama geçmiş bir bütün olarak olup bitenler yığını niteliğinde tozuyla toprağıyla öğrenilemez. Böyle bir öğrenim, böyle bir tarih insana yararlı olamaz. Geçmişin tükenmeyen yaratıcılığını, onu sürdüren akışı öğrenmek yararlıdır, gereklidir. Geçmişi ayakta tutan, yaratan başları, başarı doruklarını öğrenmek, tanımak yararlıdır, gereklidir. Erkli, yaratıcı insan için. Oluşumun tükenmeyen gelişimi içinde yer alan baş için. Anıtçı tarihin işlediği geçmiş gereksinir. Onun öğrenilmesi insan için bir yarar sağlar. Bu yarar, geçmişte olup bitenleri en ince ayrıntılarına değin öğrenmekle olmaz. Geçmişi, anıtçı tarih anlayışının bize tanıttığı geçmişi ancak çağların akışı içinde büyük olanı yaratmak isteyen, çağları, başarıları süreciyle birbirine bağlamak isteyen gerekser. Daha açığı, yaratıcı olan, yaratma eyleminin geçmişteki sürecini kavramak, yorumlamak isteyen gerekser. Geçmişi ise bir yığın niteliği taşıyan büyük topluluklar, kalabalıklar, pek çoklar değil, yüce dağ dorukları gibi çağdan çağa birbirine bakan, birbirini eylemleriyle seslenen ulular yaratır. Tarih insan için yalnız olanları, geçmişte geçenleri öğrenmek anlamına gelmez. O bir olaylar yığını da değildir. Yaratıcı güçten yoksun, eyleme atılma gücü olmayan erksiz kimse için anıtçı tarih, geçmişte olup bitenleri öğrendikten sonra kendi ulusunu ilgilendiren başarılarla övülme nedenidir. Bu bir yaratıcı aydına yaraşmaz. Onu ancak yorar, sıkar.